Gülün Adı, Umberto Eco. 53. Ayrım. 6. Gün Tan Sökümü. Yeraltı hazinesinin ziyaret edilişi sırasında Nikola birçok şeyi anlatıyor. Morimondolu Nikola yeni kilerci giysileri içinde aşçılara buyruklar veriyor, onlar da kendisine mutfağın usulleri konusunda bilgi veriyorlardı. William onunla konuşmak istiyordu. Birkaç saniye beklememizi rica etti. Biraz sonra mahzene inip hala onun sorumluluğundaki cam mekanların temizlenmesini denetleyeceğini, konuşmak için orada daha çok vakti olacağını söyledi. Gerçekten de az sonra kendisini izlememizi söyledi bize. Kiliseye girdi. Büyük sunağın arkasına geçti. O sırada rahipler Malachi'nin cesedi başına nöbet tutmak için nefte bir katafalk hazırlıyorlardı. Ve küçük bir merdivenden aşağı indirdi bizi. Merdivenin dibinde kalın kaba taştan sütunların desteklediği çok alçak tonozlu bir tavanı olan bir odada bulduk kendimizi. Başrahibin kıskançlıkla koruduğu ve yalnızca olağanüstü durumlarda ve çok önemli ziyaretçiler için açılmasına izin verdiği manastırın zenginliklerinin depolandığı mahzendeydik. Her yanda çeşitli boyutlarda cam mekanlar vardı. İşlerinde olağanüstü güzellikte eşyalar. Nikola'nın güvendiği iki yardımcısının yaktıkları, meşalelerin ışığında parlıyordu. Altın cübbeler, mücevher kakma altın taşlar, üstüne bakır ya da gümüşle karışık kükürt alaşımı fil dişi heykelcikler yontulmuş, çeşitli madenlerden yapılmış kasalar. Nikola coşku içinde bize cildinde kenarlarına altın ipliklerle birbirinden ayrılmış ve çivi yerine değerli taşlarla tutturulmuş, düzgün bölümlerden oluşan rengarenk bir birlik oluşturan, akıl almaz güzellikte zümrüt levhalar bulunan bir incir kabı gösterdi. Yarı kabartmalı ince gümüşten bir İsa'nın gömülüşünü çevreleyen, lapis, lazuli ve altından iki sütunlu zarif bir küçük tapınak gösterdi. Üstünde damarlı alaca somaki üstüne 13 elmas kakmalı bir haç vardı. Küçük altlığı ise akik ve yakutlarla, tarak kabuğu biçiminde işlenmişti. Sonra İsa'nın yaşamından 5 sahneyi gösteren 5 bölüme ayrılmış, altın ve fil dişinden yapılmış bir açılır kapanır resim gördüm. Ortasında elmas taklidi camla yaldızlı gümüş parçacıklarından yapılmış gizemli bir kuzu vardı. Mum akı bir zemin üstünde biricik çok renkli imgeydi bu. Bunları bize gösterirken Nikola'nın yüzü ve el kol devinimleri gururla ışıl ışıldı. William gördüğü eşyaları övdü. Sonra Nikola'ya Malachi'nin nasıl bir insan olduğunu sordu. "Tuhaf bir soru," dedi Nikola. "Onu sen de tanıyordun." "Evet ama yeterince değil. Düşüncelerinin ne olduğunu hiçbir zaman anlayamadım. Hem az önce ölen biri hakkında yargılarını açıklamakta duraksadı. Hem düşünceleri olup olmadığını da." Nikola bir parmağını ıslatıp iyi temizlenmemiş bir kristal yüzeyin üstünde gezdirdi. Sonra bir yarım gülümseyişle William'ın yüzüne bakmaksızın yanıtladı. "Görüyorsun, soru sormana gerek yok." "Doğru, birçoklarının söylediğine göre Malachi oldukça düşünceli görünürdü. Oysa çok yalın bir insandı. Alinardo'ya göre aptalın biriydi." Alinardo geçmişte kütüphaneci olma onuru kendisine yatsındığı zaman olmuş bir olay için birine kin besliyor. Bundan söz edildiğini ben de duydum. Ama bu eski bir hikaye. En az 50 yıl öncesine ait. Buraya geldiğimde kütüphaneci Bobbiolo Roberto'ydu. Yaşlılar arasında Alinardo'nun erdemlerine karşı haksızlık edildiğini fısıldıyorlardı. O zaman fazla kurcalamak istemedim. Çünkü bana kendimden yaşlılara karşı saygısızlık olur gibi göründü. Hem sonra dedikodulara karışmak istemiyordum. Roberto'nun bir yardımcısı vardı. Sonra öldü. Onun yerine Malachi atandı. Çok gençti o zaman. Birçokları onun hiçbir erdemi olmadığını, Yunanca ve Arapça bilir geçindiğini ama bunun doğru olmadığını, o dillerde yazılmış el yazmalarını, kopya ettiği şeyin ne olduğunu anlamadan tıpkı becerikli bir maymun gibi güzel bir el yazısıyla kopya ettiğini söylediler. Bir kütüphanecinin çok daha bilgili olması gerektiği söyleniyordu. O zamanlar hala güçlü bir adam olan Alinardo, bu atamayla ilgili olarak acı şeyler söyledi. Malachi'nin o göreve düşmanının amacına hizmet etmek için getirildiğini ima etti. Ama kimden söz ettiğini anlamadım. Hepsi bu. Malachi'nin kitaplığı bir çoban köpeği gibi koruduğunu ama neyin bekçiliğini yaptığını bilmediği söylenir hep. Öte yandan Berenger hakkında da Malachi onu kendisine yardımcı seçtiği zaman dedikodular oldu. Onun da amirinden daha yetenekli olmadığı, entrikacının biri olduğu söyleniyordu. Bundan başka, ama bu dedikoduları sen de duymuşsundur. Malachi ile Berenger arasında garip bir ilişki olduğunu. Eski dedikodular bunlar. Sonra biliyorsun Berenger'la Adelmo'nun da dedikodusu yapıldı. Genç yazmanlar Malachi'nin sessiz sessiz kıskançlıktan kıvrandığını söylüyorlardı. Sonra Malachi ile Jorge arasındaki ilişkiler konusunda da söylentiler vardı. Yo hayır, sandığın anlamda değil. Kimse hiçbir zaman Jorge'nin erdenliği konusunda dedikodu etmemiştir. Ama Malachi'nin kütüphaneci olarak geleneğe göre günah çıkarmak için baş rahibi seçmesi gerekiyordu. Öteki rahiplerse günah çıkarmak için Jorge'ye giderler. Ya da Alinardo'ya. Ama yaşlı adam artık neredeyse aklını tümden yitirdi. Buna karşın kütüphanecinin sık sık Jorge ile konuştuğu söyleniyordu. Sanki Malachi'nin ruhunu başrahip yönetiyordu. Jorge de bedenini, davranışlarını, işini. Gerçekten de sen de biliyorsun, belki de görmüşsündür. Birisi eski, unutulmuş bir kitabın nerede olduğunu öğrenmek istediği zaman Malachi'ye değil Jorge'ye soruyordu. Kataloğu Malachi saklıyor, kitaplığa o çıkıyordu. Ama her başlığın ne anlama geldiğini Jorge biliyordu. Jorge kitaplık hakkında neden bu kadar çok şey biliyordu? En yaşlı olan oydu. Alinardo'dan sonra gençliğinden beri burada. Jorge 80'ine aşkın olmalı. 40 yıldır belki de daha uzun zamandır kör olduğu söyleniyor. Kör olmadan önce nasıl böyle bilgili olabilmiş? Hakkında söylenceler var. Anlaşıldığına göre daha çocukken Tanrı'nın lütfuna ermiş. Orada, Kastilya'da daha ergenlik çağında Arapların ve Yunanlı bilginlerin kitaplarını okumuş. Kör olduktan sonra da şimdi bile saatlerce kitaplıkta oturuyor. Kendisine kataloğu okutuyor, kitaplar getirtiyor. Bir çömez onları saatler boyu yüksek sesle okuyor ona. Her şeyi anımsıyor. Alinardo gibi belleğini yitirmemiş. Ama bütün bunların için soruyorsun bana. Malachi ile Berenger öldüklerine göre kitaplığın gizlerini bilen kim kaldı? Başrahip. Şimdi başrahibin onları Benno'ya açıklaması gerekiyor. Eğer isterse. Niçin isterse? Çünkü Benno genç. Malachi daha sağken yardımcılığa atandı. Kütüphaneci yardımcısı olmak başka, kütüphaneci olmak başka. Çünkü geleneğe göre kütüphaneci sonra başrahip olur. Ha, demek öyle. Kütüphanecilik mevkii bunun için böyle tutkuyla isteniyor. Öyleyse Abbone de bir zamanlar kütüphaneci miydi? Hayır, değildi. Ben buraya gelmeden önce başrahipliğe atanmıştı o. 30 yıl oluyor. Daha önce başrahip Riminili Paolo'ydu. Hakkında garip öyküler anlatılan tuhaf bir adam. Doymak bilmez bir okur olduğu anlaşılıyor. Kitaplıktaki bütün kitapları ezbere bilirdi. Ama garip bir kusuru vardı. Yazmayı bilmezdi. Abbas Agrippicus diye çağırırlardı onu. Dipnot. Latince yazma bilmez demektir. Çok genç yaşta başrahip oldu. Kulinili Algirdas'ın, Doktor Quadratus'un ona arka çıktığı söyleniyordu. Ama bunlar eski rahip dedikoduları. Kısaca Paolo başrahip oldu. Kitaplıktaki yerini Bobbiolu Roberto aldı. Ama onu tüketen bir hastalığın pençesine düşmüştü. Manastırın işlerini çekip çeviremeyeceği biliniyordu. Riminili Paolo yok olunca, öldü mü? Hayır, ortadan kayboldu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bir gün bir yolculuğa çıktı, bir daha da dönmedi. Belki de yolda haydutlar tarafından öldürüldü. Neyse, Paolo kaybolunca Roberto onun yerini alamadı. Bazı karanlık dolaplar döndü. Abbone, söylendiğine göre bu bölgenin beyinin evlilik dışı oğluymuş. Fassonova Manastırı'nda büyümüş. Aziz Tommaso orada öldüğünde onun yanındaymış. Kulenin merdiveninden geçmeyen o iri yarı cesedin taşınmasıyla o ilgilenmiş. Bu ona ün kazandırmış diye fısıldaşıyorlarmış oradaki kötü niyetli kimseler. Gerçek şu ki daha önce kütüphaneci olmasa bile başrahip seçildi ve biri, sanırım Roberto, ona kitaplığın gizlerini öğretmiş. Peki Roberto niçin seçildi? Bilmiyorum. Bu gibi şeyleri fazla soruşturmamaya çalıştım hep. Manastırımız kutsal yerlerdir. Ama manastır onurunun çevresinde bazen korkunç ağlar örülür. Ben camlarım ve kutsal emanetlerimle ilgileniyordum. Bu öykülere karışmak istemiyordum. Başrahibim Bennu'ya kitaplığın gizlerini öğretmek isteyip istemediğini, niçin bilmediğimi şimdi anlıyorsun. Bu onu kendi ardılı olarak ataması demek olurdu. Bennu düşüncesiz bir genç adam. Kuzeyin en uç bölgesinden yarı barbar bir dil bilimci. Bu ülke hakkında manastır ve onun yörenin beyleriyle ilişkileri hakkında ne bilebilir? Ama Malachi'de İtalyan değildi, Berenger'da. Gene de kütüphanede görevlendirildiler. Bu karanlık bir iş. Rahipler yüzyılın ikinci yarısından bu yana manastırın geleneklerini yitirdiğini fısıldıyorlar aralarında. Bu nedenle 50 yılı aşkın belki daha da eski zamanlardan beri Alinardo kütüphaneci olma onurunu erme umudunu besliyordu. Kütüphaneciler hep İtalyan olurdu. Bu ülkede büyük zekalar eksik değildir. Hem sonra biliyor musun? Burada Nikola söylemek istemiyormuş gibi durakladı. Biliyor musun? Malachi ve Berenger belki de başrahip olmasınlar diye öldüler. Nikola silkindi. Pek de dürüst olmayan düşünceleri uzaklaştırmak istercesine ellerini yüzünün önünde salladı. Sonra hat çıkardı. Neler söylüyorum ben? Bak bu ülkede yıllardır utanç verici şeyler oluyor. Manastırlarda, papalık sarayında, kiliselerde bile. Erkeği ele geçirmek için girişilen savaşlar, birine katedralden ödenek koparmak için başvurulan sapkınlık suçlamaları. Ne çirkin. İnsan soyunu ve güvenimi yitiriyorum. Her yerde komplolar, saray entrikaları görüyorum. Bu manastır da sonunda buna indirgenecek. Bir zamanlar içinde ermişleri barındıran bu yerde, kara büyüyle ortaya çıkan bir yılan yuvası. Manastırımızın geçmişine bak. Dört bir yana dağılmış hazineleri gösteriyordu bize. Haçlarla öteki kapları bırakarak bizi manastırın ünlü simgeleyen kutsal emanetleri göstermeye götürdü. Bakın dedi, bu kurtarıcının bağrını delen mızrağın ucu. Billur kapaklı altın bir kutuydu bu. İçinde erguvan renginde bir yastık üzerinde zamanla aşınmış ama şimdi yağlar ve mumlarla uzun uzun işlem gördükten sonra eski parlaklığına kavuşturulmuş, üçgen biçiminde bir demir parçası duruyordu. Ama bu daha bir şey değildi. Çünkü ametist kakmalı gümüşten yapılmış, ön yüzeyi saydam olan başka bir kutuda, kutsal yerlere bir hacı olarak gidip, Golgota tepesini ve kutsal mezarı kazdırarak, üstünde katedral yaptırmış olan İmparator Konstantin'in annesi, Kraliçe Helena'nın bu manastıra bizzat getirdiği kutsal haçın tahtadan bir parçasını gördüm. Sonra Nikola tümünün sayısını ve ne denli az bulunur olduklarını nasıl anlatacağımı bilemediğim başka şeyler de gösterdi bize. Cam göbeği bir mahfaza içinde haçın çivilerinden biri vardı. Bir şişede küçük kurumuş güllerden bir yastık üstünde dikenli tacın bir parçası duruyordu. Başka bir kutuda da gene kuru çiçeklerden bir örtü üstünde son yemekten kalma masa örtüsünün sararmış bir parçası. Sonra Aziz Matta'nın gümüş örme kesesi. Bir silindirin içinde zamanla aşınmış ve altın damgalı, erguvan renginde bir kurdeleyle bağlanmış Azize Anna'nın kol kemiği. Cam bir çanın altında incilerle işlenmiş kırmızı bir yastığın üstünde harikalar harikası bir şey gördüm. Beytlehem ahır yemliğinin bir parçası, İncil yazarı Aziz Yuhanna'nın erguvan rengi tuninin bir karışlık bir parçası, Roma'da havari Petrus'un bileklerine vurulmuş zincirlerin iki halkası, Aziz Adalbert'in kafatası, Aziz Stefan'ın kılıcı, Azize Margarita'nın kaval kemiği, Aziz Vitalis'in bir parmağı, Azize Sofya'nın bir kaburga kemiği, Aziz Öbanus'un çenesi, Aziz Chrysostomus'un kürek kemiğinin üst kısmı, Aziz Joseph'in nişan yüzüğü, Batista'nın bir dişi, Musa'nın asası, Bakire Meryem'in düğün giysisinin çok ince dantelden yıpranmış bir parçası. Sonra kutsal emanet olmayan ama uzak ülkelerde harikalara ve olağanüstü varlıklara tanıklık etmiş başka şeyler de vardı. Bunlar manastıra, dünyanın en uzak köşelerine yolculuk etmiş rahipler tarafından getirilmişti. Doldurulmuş bir bazilikos ve bir dokuz başlı yılan, bir tek boynuzlunun boynuzu, bir münzevinin bir yumurtanın içinde bulduğu bir yumurta, çölde İbranileri besleyen manna'dan bir parça, bir balina dişi, bir Hindistan cevizi. Dipnot. Manna, Mısır'dan kaçışlarında İsraillere mucize gibi sağlanan besin. Tufandan önce yaşanmış bir hayvanın kürek kemiği, bir filin uzun dişi, bir yunusun kaburgası. Sonra tanıyamadığım anıları belki kendilerinden daha değerli, kimileri kararmış gümüş mahfazalarının işçiliğine bakılırsa, çok eski başka kalıntılar, sonu gelmez bir kemik, kumaş, tahta, maden, cam parçaları dizisi, koyu renkli tozlarla dolu küçük şişeler, öğrendiğime göre bunlardan birinin içinde Sidom kentinin kömürleşmiş kalıntıları, bir başkasında Jeriho surlarından kalma kireçli harç vardı. İşlerinde en alçak gönüllü olanlar için bile bir imparatorluğun karşılığında en az bir kaleyi seve seve vereceği, onları saklayan manastır için yalnızca büyük bir saygınlık değil, aynı zamanda gerçek bir zenginlik birikimi oluşturan her şey. Dilim tutulmuş dolaşıyordum çünkü Nikola artık nesneleri açıklamıyordu. Zaten her birinin üstünde onları betimleyen süslü bir etiket vardı. Bu paha biçilmez harikalar sergisinin ortasında, onları ara ara bol ışıkta, ara ara da Nikola'nın yardımcıları meşaleleriyle hazinenin başka bir bölümüne geçtiklerinde, yarı karanlıkta şöyle bir görerek rastgele özgürce dolaşıyordum şimdi. Hem gizemsel hem de itici olan saydam ve gizemli sararmış kıkırdak parçalarıyla büyülenmiştim. Anımsanamayacak denli eski bir çağdan kalma, soluk, eprimiş, kimi zaman solmuş bir el yazması gibi küçük bir şişenin içinde kıvrılmış kumaş parçaları, onlara yatak görevi gören kumaşlarla bütünleşmiş, o ufalanmış maddeler, bir zamanlar hayvan ve ussal olan bir yaşamın, şimdi küçücük boyutları içinde, kuleleri ve sivri kule uçlarıyla taş katedrallerin korkusuzluğunu simgeleyen, kristal ya da maden yapılar içinde tutuklanmış, kendileri de madene dönüşmüş görünen kutsal kalıntılar büyülemişti beni. Demek ermişlerin gömülmüş bedenleri, bedenin yeniden dirilişini böyle bekliyorlardı. Bu kırık parçalardan, tanrısal görünümün parlak ışığında, tüm doğal duyarlılıklarını yeniden kazanarak, Pipernus'un yazdığı gibi, kokuların en ince ayrımlarını algılayacak organizmalar yeniden oluşacak mıydı? Omzuma dokunan William beni düşüncelerimden ayırarak kendime getirdi. Ben gidiyorum dedi. Yazı salonuna çıkıyorum. Bir şeye daha bakmam gerek. Ama kitap verilmiyor dedim. Benno'ya buyruk verildi. Yalnızca önceki gün okumakta olduğum kitapları bir kez daha gözden geçireceğim. Tümü de hala yazı salonunda. Venantius'un masasının üstünde duruyor. Sen istersen burada kal. Bu mahzen bugünlerde tanık olduğun yoksullukla ilgili tartışmalara güzel bir örnek. Şimdi rahip kardeşlerinin baş rahip olmak için birbirlerinin için boğazladıklarını anlıyorsun değil mi? Peki siz Nikola'nın öne sürdüğü şeye inanıyor musunuz? Cinayetler atama yetkisi konusundaki bir savaşımla mı ilgili? Sana daha önce de söyledim. Şimdilik yüksek sesle varsayım yapmayı göze almak istemiyorum. Nikola birçok şey söyledi. Bazıları beni ilgilendirdi. Ama şimdi başka izi sürmeye gidiyorum. Ya da belki aynı izi başka bir açıdan izleyeceğim. Bu mahfazalar da çok büyülemesin seni. O haç parçalarından başka kiliselerde de çok gördüm. Eğer tümü de sahici olsaydı, Efendimiz'e birbirine çivilenmiş iki direk üstünde değil, bir ormanın üstünde işkence etmiş olurlardı. Üstadım dedim büyük bir şaşkınlıkla. Bu böyle Atso. Hem bundan daha zengin hazineler de var. Bir süre önce Köln Katedrali'nde Giovanni Battista'nın 12 yaşındaki iskeletini gördüm. Sahi mi diye bağırdım. Sonra kuşkuya kapılıp ekledim. Ama Battista öldürüldüğünde çok daha yaşlıydı. Öteki kafatası başka bir hazinede olmalı dedi William ciddi bir yüzle. Onun ne zaman şaka yaptığını hiç anlamıyordum. Benim ülkemde insan şaka yaparken bir şey söyler, sonra da yüksek sesle güler. Herkes yaptığı şakaya katılsın diye. Oysa William yalnızca ciddi şeyler söylerken gülerdi. Şaka yaptığı sanıldığı zamanlardaysa son derece ciddi olurdu. 53. ayrımın sonu sayfa 592, devamı 54. ayrımda.